Ayrım 5. Gökleri Süsleyen Kartal, Wilbur Smith, sayfa 42. Kalabalık kısa sürede benzincinin yangını söndürmedeki başarısı konusunda konuşup şakalaşarak olay yerinden uzaklaşırken, David genç kız ve erkek arkadaşı yanarak simsiye olmuş Citroen'in kaportasına bakıp acı içinde başlarını sallıyorlardı. Genç kız en sonunda, ''Zavallı arabanın ömrü zaten tükenmiş gibiydi, ölmek üzereydi.'' dedi. ''Bu ayağı kırılan bir atın vurulmasına benzedi.'' David'in ''Sigortanız vardı değil mi?'' diye sorması üzerine kızın arkadaşı gülmeye başladı. ''Şaka mı ediyorsunuz? Bu hurda arabayı kim sigortalar? Onu almak için sadece 100 Amerikan doları ödedim.'' Yanan arabadan kurtardıkları eşyalarını bir araya getirdiler ve bir ara kız erkek arkadaşına yabancı bir dilde bir şeyler söyledi. Fakat bu yabancı dil David'in bazı şeyler anımsamasına neden olmuştu. Kızın söylediğini anlamıştı. Bu nedenle onun kendisine baktığını görünce hiç de şaşırmış görünmedi. Genç kız hafifçe gülümseyip, ''Bu akşam Barcelona'da birini karşılamamız gerekiyor.'' dedi. ''Bu bizim için çok önemli.'' David başını salladı. ''Pekala, haydi gidelim öyleyse.'' Bagajlarını Mustang'e yüklediler ve erkek uzun bacaklarını bükerek arabanın arka koltuğuna sıkıştı. Genç adamın ismi Joseph'tı. Kızsa David'e ona Joe diye hitap edebileceğini söyledi. Kendi ismi Debra'ydı ve şimdiki halde soyadlarının önemi yoktu. David'in yanına oturdu ve dizlerini sıkı sıkıya birleştirip ellerini kucağına koydu. Bir süre sonra kaçamak bakışlarla Mustang'i ve içindekileri değerlendiriyordu. David onun pahalı valizine, eldiven gözündeki Nikon kamera ve zayıf dürbüne ve koltuğa atılmış kaşmir cekete meraklı gözlerle baktığını gördü. Genç kız daha sonra başını hafifçe çevirip David'in üzerindeki ipek gömleğe baktı. Bir an düşündü ve sonra ''Tanrı fakirleri kutsar, fakat zengin olmak da güzel bir şey herhalde.'' diye mırıldandı. Bu söz David'in hoşuna gitmişti. Onu etkilemek onun kendisiyle arkada oturan şu uzun boylu, güçlü kuvvetli genç adam arasında kıyaslama yapmasını istiyordu. Bunları düşünerek güldü ve ''Haydi Barcelona'ya'' dedi. David kentin dış mahallelerinde arabayı sessizce sürerken Debra başını arkaya çevirip Joe'ya baktı. ''Nasıl, rahat mısın sen orada?'' Bunu yine daha önce konuştuğu yabancı dilden sormuştu. David güldü ve ''Eğer rahat değilse arabanın arkasından koşabilir.'' dedi. Bunu onların konuştuğu yabancı dilden söyleyince genç kız birden şaşırdı ve bir sevinç çığlığı attı. ''Hey, İbranice konuşuyorsun sen.'' David başını salladı. ''Evet, ama pek iyi sayılmam. Uzun zamandır konuşmadığım için epey unuttum.'' Bunları söylerken 10 yaşında bir çocukken İbranice derslerinden ne kadar sıkıntı çektiğini anımsadı. Bu ters yazılan dilin alfabesi de oldukça zordu ve seslerin büyük çoğunluğu adeta gargara yapar gibi gırtlaktan çıkıyordu. Debra oturduğu koltukta ona doğru döndü ve ''Yahudi misin sen?'' diye sordu. Artık gülmüyordu ve sorduğu sorunun onun için önemli olduğu belliydi. David başını salladı ve güldü. ''Hayır, Yahudi değilim. Tek Tanrı'ya inanırım sayılır. Fakat gerekli kuralları yerine getiremiyorum.'' Küçükken Protestan Hristiyan geleneğine göre yetiştirildim. O halde neden İbranice öğrendin? David annem öyle istedi derken eski bir suçun ağırlığını hisseder gibiydi. Ben küçük bir çocukken öldü. O zaman ne olduğunu bile anlayamamıştım. Debra ona doğru eğilip ısrarla sordu. Annen Yahudi miydi? David başını salladı. Evet, ama babam Protestandı. Evlendikleri zaman büyük mesele olmuş. Hiç kimse onların evlenmelerini istemiyormuş. Ancak onlar kimseyi dinlememiş ve evlenmişler. Genç kız başını çevirip Joe'ya baktı ve ''Hey, duydun mu şunu?'' dedi. ''O da bizlerden biriymiş.'' David gülerek başını salladı ve ''Yok canım'' diye itiraz etti. ''O kadar da değil.'' ''Joe Mazaltov'' dedi. ''Zaman olursa gel, Kudüs'te bizi gör.'' Bunu duyan David ilgilendi ve ''Sizler İsrailli misiniz?'' diye sordu. Debra başını arkaya atıp gururlandığını göstererek ''Her ikimiz de öyleyiz.'' dedi. ''Burada tatil için bulunuyoruz. İsrail ilginç bir ülke olmalı. Joe'nun söylediği gibi neden gelip bizi görmüyorsun orada? Korkma, istediğin zaman geriye dönebilirsin.'' Genç kız bunu söyledikten sonra konuyu değiştirdi ve ''Bu makinenin hızı sadece bu kadar mı?'' diye sordu. ''Saat 7'de Barcelona'da olmamız gerekiyor.'' Aralarındaki o eski soğukluk birden ortadan kalkmış gibiydi. Şimdi eski samimi arkadaşlar gibi hissediyorlardı kendilerini. Artık kentin dışındaydılar ve önlerinde Ebro Vadisi'ne doğru inen açık bir yol vardı ve bu yol denize kadar devam ediyordu. David başını salladı ve "Lütfen sigaralarınızı söndürün ve kemerlerinizi bağlayın" dedikten sonra gazı kökledi. Genç kız onun hafif virajları büyük bir süratle almasına aldırmıyor ve hiç korkmuyormuş gibi ellerini kucağında kenetlemiş sessizce oturuyordu. Mustang düzgün asfaltın üzerinde garip bir motor ve lastik sesi çıkararak büyük bir süratle ilerliyor ve virajları gıcırtı ile alıyordu. Bir süre sonra Debra'nın dudaklarında muzip bir gülümseme belirdi. Gözlerinde altın rengi pırıltılar dans ediyordu. David yüksek süratin kendisi gibi onu da etkilediğini anlamıştı. Şimdi aklında sadece bu harika kız, kulaklarında ise Mustang'in motor umurtusu ve lastiklerin gıcırtılı sesi vardı. Başka hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Kuru ve tozlu vadiye dar ve keskin virajlardan büyük bir hızla inerken David'in direksiyon, vites kolu ve pedallarla ustaca oynaması Debra'nın çok hoşuna gitmişti. Büyük bir heyecan duyduğu belliydi ve arada sırada gülüp duruyordu. Bir köy bakkalından peynir, ekmek ve bir şişe şarap aldılar ve taş bir dere köprüsünün kenarına oturup yediler. Dağlarda eriyen karlarla beslenen dere suyu altlarından büyük bir coşku ile bazı yerlerde küçük şelaleler yaparak köpükler çıkararak akıyordu. Köprünün taş korkuluğunda otururken David'in kalçası hemen yanı başında oturan Debra'nın kalçasına değiyordu. Onun vücudunun sıcaklığını giysilere rağmen hissedebiliyor, bundan büyük heyecan duyuyordu. Gel gelelim Debra'nın kendisinden uzaklaşmak için hiçbir şey yapmadığını görünce şaşırdı. Genç kızın yanakları her zamankinden daha parlak ve pembeydi. David'i daha fazla şaşırtan bir şey de Joe'nun davranışıydı. Sanki David'in kız arkadaşına yanaşması, onu elinden alır davranışlara girmesi genç adamı hiç ilgilendirmiyordu. Köprünün kenarına oturmuş aşağıdaki suya elindeki küçük taşları atıyor, olanları görmüyordu bile. David onun sevgilisini kaçırmamak için bir şeyler yapmasını, kendisine karşı sert davranmasını yeğlerdi. Böyle olsa genç kızı onun elinden alması kendisine daha büyük bir zevk verecekti. Biraz daha peynir almak üzere hafifçe Debra'ya doğru eğildi ve bu sırada kolu ile onun göğüslerine dokundu. Joe bunları hiç görmemiş gibiydi. David, haydi koca maymun diye düşündü. Kızını alacağım, bir şeyler yapmayacak mısın? Bırakacak mısın onu böyle? Bir an düşündü ve kendisini bu genç adamla kıyasladı. Joe uzun boylu, güçlü kuvvetli bir delikanlıydı ve hareketlerinden kendisine çok güvendiği de belli oluyordu. Yüzü hiç de yakışıklı sayılmazdı, hatta çirkin bile denebilirdi. Fakat David bazı kadınların bu tiplerden hoşlandıklarını çok iyi biliyordu. Joe tembel tembel gülümsemesine karşın aslında her şeyi rahatça görebilecek keskin gözlere sahipti. David birden "Hey Joe, arabayı biraz kullanmak ister misin?" diye sorunca genç adamın yüzünde bir memnuniyet ifadesi belirdi ve Joe gülümseyerek "Tabii, neden olmasın?" dedi. Fakat David arka koltuğa sıkışınca bunu teklif ettiğine pişman olmuştu. Joe ilk 5 dakika arabayı gayet sakin bir şekilde kullandı, frenleri test etti, vites kolu ile oynayıp gaz pedalını denedi ve arabanın nasıl bir şey olduğunu kavramak için her şeyi yaptı. Bir virajda gaz ve fren işbirliği ile arabaya olan hakimiyetini kanıtlamıştı. David'in "arabadan korkma sakın" demesiyle birlikte Joe'nun yüzünde garip bir ifade belirdi. Sonra başını sallayıp elleriyle direksiyon simidini sıktı ve vitesi küçültüp devri arttırmak için gaz pedalına bastı. Araba birden ok gibi fırlamış ve önlerindeki virajı adeta savrularak almıştı. David onca tecrübesine karşın boğazına bir şeylerin tıkandığını hissetti ve arka koltukta ayağını olmayan bir fren pedalına kuvvetlice basmaktan kendini alamadı. Joe arabayı Barcelona havaalanının parkında durdurup motoru susturduğunda bir süre hiçbiri konuşmadılar. Sonra David hafif bir sesle "Vay namussuz" diye söylendi. Sonra hepsi birden gülmeye başladılar. David çok hoşlandığı bu kızı onun elinden alacağı için pişmanlık duyar gibiydi. Çünkü bu delikanlıdan bayağı hoşlanmıştı. Joe'nun ağır konuşması, hafif gülümsemeleri ve sempatik tavırları onun iyi bir arkadaş olabileceğini gösteriyordu. Ama David kararını vermişti bir kez. Artık cayamazdı ve bu kız onun olmalıydı. Bekledikleri uçak bir saat sonra gelecekti. Onun için restoranın uçuş pistine bakan masalarından birine oturdular ve bir şeyler ısmarladılar. David içmek için toprak testi de sangria istemişti. Debra Joe'nun yanına oturdu ve elini onun koluna koyup bir şeyler söyledi. David onu şimdiden kıskanmaya başlamıştı. Garson sangria'yı getirirken piste özel bir jet uçağı indi ve Joe başını kaldırıp yeni özel Gulfstream'lerden biri. Bu uçağın harika bir şey olduğunu söylüyorlar dedi. Bunu söyledikten sonra uçağın teknik özellikleri konusunda bazı bilgiler verdi ve Debra da onu dikkatle dinliyordu. David bayağı meraklanmıştı. Uçaklar hakkında ne biliyorsun diye sormaktan kendini alamadı. Joe bir şeyler bilirim işte diye geçiştirmek isterken Debra araya girdi ve Joe hava kuvvetlerindedir dedi. Bunu söylerken onun da gururlandığı belli oluyordu. David ne diyeceğini şaşırmış gibi onlara bakıp kalmıştı. Joe'nun gülerek Debra da öyle dediğini duyan David bu kez soran gözlerle genç kızın yüzüne baktı. Joe bu hanım kız muhabere teğmenidir hava kuvvetlerinde diye devam ettirdi konuşmasını. Debra dudaklarını büküp canım ben sadece yedeklerdeyim diye itiraz etti. Ama Joe bir pilottur, bir av pilotudur o. David iyice şaşkına dönmüştü. Pilot mu diye mırıldandı. Joe'nun keskin bakışlarından bir pilot olduğunu anlaması gerekiyordu. Bunu Mustang'i kullanışından da anlayabilirdi. Demek bir İsrail Hava Kuvvetleri pilotuydu. O halde pek çok gerçek operasyona katılmıştı. O ülkede hemen her uçuş sortisi gerçek bir savaş sortisi gibiydi. Bu genç adama karşı elinde olmadan büyük bir saygı duymaya başlamıştı. Filonda hangi uçaklar var? Phantom'la mı uçuyorsun? Joe dudaklarını büküp Phantom mu dedi. Onlarla uçmak uçuş sayılmaz ki. Bir bilgisayarla çalışmaya benzer. Bizler gerçekten uçuyoruz. Hiç Mirage uçaklarını duydun mu? David artık ne diyeceğini bilemiyordu. Omuzlarını silkti ve evet dedi. Onların ismini duymuştum. Tamam işte. Ben Mirage uçaklarıyla uçuyorum. David artık kendini tutamamış, başını sallayarak gülmeye başlamıştı. Joe birden gülümsemeyi bıraktı ve şaşkın bir tonla ''Ne var?'' diye sordu. ''Ne gülüp duruyorsun öyle?'' ''Niye mi gülüyorum?'' ''Çünkü ben de mirajlarla uçtum.'' Bunu söylerken bu adama karşı hiçbir şey yapamayacağını anlıyordu. ''Mirajlarda 1000 saat kadar uçuşum var.'' deyince şaşkın şaşkın bakma sırası Joe'ya geldi. İki Mirage av pilotu bir an içinde dünyayı unutmuşlar ve meslekleriyle ilgili konulara dalarak konuşmaya başlamışlardı. Debra da başını bir Joe'ya bir David'e çeviriyor, onları merakla dinliyordu. David bir sürahi daha sangria ısmarladı. Fakat Joe bu kez parayı ona verdirtmemiş, ısrarla ödemişti. Elini durmadan David'in omzuna vuruyor ve gülerek ''Olamaz bu!'' diyordu. ''Demek meslektaşız ha! Ne dersin buna Debra?'' İkinci sürahinin yarısına geldiklerinde David elini kaldırıp onun daha fazla konuşmasını önledi. ''Hey, kimi karşılayacağız burada?'' diye sordu. ''İspanya'nın yarısını geçip burada bir adamı karşılamaya geldik ama ben daha kimi karşılayacağımı bile bilmiyorum.'' Joe gülerek ''Adam değil, bir kadını karşılayacağız.'' diye yanıt verdi ve Debra da hemen atıldı. ''Nişanlısı Hannah geliyor.'' dedi. Hadassah Hastanesi'nde hemşiredir ve sadece bir haftalık izin alabildi. David şaşkın bir ifadeyle, ''Nişanlısı mı?'' diye sordu. Sesi adeta bir fısıltı şeklinde çıkmıştı. Debra Joe'ya dönerek, ''Haziranda evlenecekler.'' diye devam etti. ''Evlenmek için 2 yıl düşündü bu adamcağız.'' Bunu duyan Joe bir kahkaha attı ve Debra da onun kolunu çimdikledi. David tekrar, ''Demek nişanlın geliyor, öyle mi?'' diye sordu. Debra şaşırmıştı. ''Neden tekrar tekrar sorup duruyorsun?'' dedi. David bunun üzerine önce Joe'yu sonra da Debra'yı işaret etti. ''Peki ama'' diye konuştu. ''Yani siz, hay Allah!'' Genç kız birden onun ne demek istediğini anlamış ve nefesini tutarak eliyle ağzını kapamıştı. Gözleri parlıyordu. ''Yani sen şey mi düşündün? Oh hayır, olamaz!'' Parmağını önce Joe'ya sonra kendine çevirdi ve ''Yani sen ikimizi sevgili mi sandın?'' diyerek güldü. David başını sallayınca Debra, "O benim abim Sersem," diye devam etti. "O Joseph Israel Mordecai, ben de Debra Ruth Mordecai'yim. Biz kardeşiz." Henda parlak kızıl saçları ve yüzündeki çillerle sevimli güzel bir kızdı. Joe'dan sadece 3-4 santim daha kısa olmasına rağmen genç adam gümrükten çıkan nişanlısını hemen kucakladı ve ayaklarını yerden keserek öptü. Artık dördünün bir arada olmaları kaçınılmaz görünüyordu. Biraz uğraşınca onun bagajlarını da arabanın arkasına sığdırdılar ve Henna arka koltuğa, Joe'nun kucağına oturdu. "Debra, bir haftamız var," dedi. "Koca bir hafta var önümüzde. Neler yapmak istiyorsunuz bakalım?" Önceden düşündükleri Torre Molinos'a gitmekten vazgeçtiler. Orası daha güneydeydi ve özellikle de Michener'ın The Drifters romanının piyasaya çıkmasından sonra tüm serserilerin ve garip insanların uğrak yeri olmuştu. Henna uçakta gelirken biriyle konuştum. "Bana sahilde Kolera isimli bir yerden söz etti," dedi. "Güzel bir yermiş, sınıra yakın." Oraya ertesi sabah vardılar ve tatil sezonu henüz erken olduğu için Dönemeşli ana cadde üzerindeki küçük bir otelde güzel odalar buldular. Kızlar aynı odada kalacaklardı. Fakat David ayrı bir oda tutma konusunda ısrarlıydı. İki kişi yatamazdı. Aslında Debra ile buluşmayı düşünüyordu ve kendine ait bir odası olması gerekti. Debra'nın bikinisi minicikti ve o güzel iri göğüslerini tamamen gizleyemeyecek kadar açıktı. Teni saten gibiydi ve güneşte yandığı belli oluyordu. Ama havlu almak için hafifçe eğildiğinde arka tarafında yanmamış, beyaz kalmış bir çizgi ortaya çıkıverdi. Belden aşağısı bacakları oldukça uzundu ve mükemmel bir yüzücüydü. Serin mavi sularda kıyıdan yaklaşık 500 metre mesafedeki küçük adaya doğru yüzerlerken birkaç kez David'i geride bırakmayı başardı. Küçük adada kendilerinden başka kimse yoktu ve bir süre bakındıktan sonra sahilde rüzgar almayan bir noktada ve güneş altında dümdüz bir kaya parçası buldular. Parmakları birbirlerine kenetlenmiş olarak sıcak kayanın üzerine yan yana uzandılar. Tuzlu su Debra'nın saçlarını bir su samurunun kürkü gibi omuzlarına yapıştırmıştı. Güneşin altında uzun süre yatıp konuştular. Birbirleri hakkında öğrenmek istedikleri çok şey vardı. Debra'nın babası 2. Dünya Savaşı sırasında ABD Hava Kuvvetleri'nin en genç albaylarından biri olmuş, sonra İsrail'e gitmişti. O zamandan beri de oradaydı ve şimdi tüm generaldi. Kudüs'ün en azından 500 yıllık eski bir mahallesinde bir evde yaşıyorlardı ve çok mutluydular. Genç kız Kudüs'te Hebrew Üniversitesi'nde İngilizce öğretmeniydi. Fakat utanarak söylediğine göre bir şeyler yazmak istiyordu. Yazdığı şiirlerden bazıları basılmıştı. David bunu çok ilginç buldu. Genç kıza şimdi daha fazla sevgi ve saygı duyuyordu. Bir dirseği üzerinde hafifçe doğrulup onun yüzüne baktı. Debra yüzünü güneşe vermiş, gözlerini kapamıştı. Saçından süzülen su damlaları, koyu renkli uzun kirpikleri üzerinde birer elmas parçası gibi parlıyordu. Fazlaca güzel olduğu söylenemezdi fakat çok çekici bir kızdı. David ona sahip olmak için her şeyi verebilirdi ama biraz sabırlı olması gerektiğini iyi biliyordu. Onun konuşmasını, anlattıklarını dinlemekten büyük zevk alıyor, gülüşünü izlemeye bayılıyordu. Aksanında az da olsa Amerikan İngilizcesinin izleri belli oluyordu. David'e yazmaya şiir de başladığını söylemişti. Fakat İsrail'de yaşayan bir genç olarak bir roman yazmak istiyordu. Romanın konusu üzerinde bir plan yapmıştı ve bunu David'e anlattığında genç adam konuyu çok ilginç buldu. Debra daha sonra yaşadıkları yer ve orada yaşayan insanlar konusunda konuşmaya başladı. David onu dinlerken bazı şeyleri anımsamaktan kendini alamıyordu. Debra nereden geldiğini, nereye gideceğini ve nereye ait olduğunu çok iyi biliyordu. Kaderini tahmin edebiliyordu ve bu da onu güçlü kılmaktaydı. David onun yanında kendini birden amaçsız bir insan olarak gördü. Debra birden gözlerini açtı, göz kapaklarını birkaç kez kırpıştırdı ve güneşin parlaklığına alıştıktan sonra dönüp David'e baktı. "Aman yarabbi," diyerek gülümsedi. "Neden bu kadar üzgün görünüyoruz acaba? Çok mu konuşuyorum yoksa?" David başını iki yana salladıysa da onun gibi gülümsemedi. Bunun üzerine Debra da yüzüne asıverdi. Dikkatle David'in yüzüne baktı ve onu uzun süre inceledi. Güneş saçlarını kurutmuş ve rüzgar olmamasına rağmen yumuşak olduğundan saçlar darmadağın olmuşlardı. Elmacık ve çene kemikleri mükemmeldi. Hafifçe Asyalı tipini andıran iri gözleri pırıl pırıldı. Burnu ve dolgun dudakları onu çok çekici bir erkek yapıyordu. Birden uzandı ve parmağıyla David'in yanağına dokundu. ''Çok yakışıklı bir erkeksin David. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel insansın.'' David'in hiç kımıldamadığını görünce parmağını onun boynuna indirdi ve sonra da göğsündeki kıllarla oynamaya başladı. Genç adam daha fazla dayanamamış, yavaşça ona doğru eğilerek dudaklarını onunkilerin üstüne yapıştırmıştı. Debra'nın dudakları yumuşak ve sımsıcaktı. Delikanlının ağzına deniz tuzunun tadı geldi. Debra kollarını uzatıp onu ensesinden tuttu ve kendine doğru bastırdı. Uzun süre öpüştüler. Fakat David ellerini uzatıp onun bikini sütyenini arkadan çözmeye kalkıştığında Debra birden irkildi ve ondan uzaklaşmak istedi. David onu bırakmak istemiyordu. Kulağına güzel sözcükler söyledi ve tekrar öptü. Debra bir süre sonra gevşemiş, kendini tekrar onun kollarına bırakmıştı. David bir önceki hareketini tekrarlamak istediğinde genç kız içini çekti ve hafif bir titreme geçirdi. David'in elleri ustalıkla onu korkutmayacak şekilde yumuşak hareketlerle işini görmeye çalışıyordu. Birkaç saniye sonra Debra'nın dimdik göğüsleri, iyice sertleşmiş meme uçları meydana çıkmış, David kendinden geçer gibi olmuştu, Debra artık inliyordu. Ne var ki o anda hiç beklemediği bir şey oldu. Yaşamında pek çok kız ve kadın olmuştu ama böyle bir şeye ilk kez tanık oluyordu. Debra kendinden geçer gibi olurken birden kendini toparlayıp onu omuzlarından kuvvetle itmiş ve David kayadan aşağıya kaymıştı. Dirseğini de sıyırarak aşağıya denizin kenarına kadar yuvarlandı. O öfke içinde ayağa kalkarken Debra da yerinden fırlamış ve sütyenini yeniden takmıştı. Sonra uzun bacaklarıyla birkaç adım gitti ve kayanın önünden kendini balıklama sulara attı. Birkaç saniye sonra suyun yüzüne çıktı ve David'e seslendi. ''Hadi gel, plaja kadar yarışalım.'' Gel gelelim David onun meydan okumasını aldırmamış, sakin kulaçlarla kıyıya doğru yüzmeye başlamıştı. Kumsala çıktığında genç kız bir süre onun asık suratına baktı ve sonra güldü. ''Suratını astığın zaman 10 yaşındaki çocuklara benziyorsun David.'' Ama David konuşmamakta kararlı görünüyordu. Debra'nın bu son gayretine rağmen hiç sesini çıkarmadı ve otele doğru yürüyüp odasına gitti. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 51.